Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu vesselamu ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Sallu ala resulina Muhammed. Sallu ala tabibi kulubina Muhammed. Sallu ala şefii zunubina Muhammed. Değerli kardeşlerim, her çarşamba günü olduğu gibi inşallah bugün de klasik dönemin önemli sufi müelliflerinden Ebu Abdurrahman Es-Sülemi Hazretleri'nin Fütüvvet Risalesi'nden inşallah okumaya devam edeceğiz. Bildiğiniz gibi bu eser İnsanı kamilin, olgun insanın davranış kalıplarını, hangi davranışları gösterdiğini bize anlatan bir kitaptı. Biz de bu kitabı okuyarak maneviyat yolunda hatalarımızı, kusurlarımızı, eksikliklerimizi fark etmek, kavramak ve bu şekilde manevi yolda ilerleme kaydetmek, bu amaçla kendimizi değerlendirmeye tabi tutarak nerede eksiklerimiz var, onu görmeye çalışmak amacıyla bu kitabı okuyorduk. İnşallah bugün de birkaç madde okuyarak devam edeceğiz. Bugün inşallah göreceğimiz ilk maddemiz, başlığı Arapçasından şöyle okuyayım. وَمِنَ الْفُتُوَّةِ Fütüvvettendir. Yani feta, delikanlı, genç, erdemli davranan kişi, adam gibi davranan kişi demektir. Fütüvvettendir. Hangi davranış? En yeştehi de kişinin çalışması, gayret göstermesi, fi hifzin ni'ami, nimetleri koruma noktasında, verme noktasında, ala erbabiha, sahiplerine. Tabi nimetler üzerimize her gün Cenab-ı Hakk'ın lütfu ile, tecellileri ile, çünkü Cenab-ı Hak her gün esma ve sıfatıyla yeryüzünde ve bütün alemlerde tecelli eder. Yani yansır. Çünkü Cenab-ı Hakk'ın yaratmış olduğu şeyler sonuçta fiil olur. Yani davranışa dönüşür. Her varlık, hayvanlar, bitkiler, insanlar, herkes kendi miktarınca, kendi gayretine göre ve kendi tabiatına göre ne yapar? Davranışlarda bulunur. İşte bu davranışlar aslında hepimizin, mesela şu anda benim konuşmam sizin dinlemeniz gibi, bunların hepsi Allah'ın yarattığı fiillerdir. Ve bu fiiller Allah'ın esmasının, yani isimlerinin ve sıfatlarının nesidir? Aslında bizim üzerimizde tecellileridir. İşte bu nimetler tecelli ettiği zaman bizim ne yapmamız lazım? Bu nimetlerden hem kendimiz hem de diğer başka insanlar istifade etmesi lazım. İşte bu istifade etme noktasında işin hak edenini, sahibini bulmak gerekiyor. Yani ilim sahibi isek talebeyi bulacağız. Eğer zenginsek, zekat verecek kadar malımızdan infak edecek kadar zenginsek, bu sefer fakirleri bulmamız lazım. Eğer bir meselede fikir sahibi isek, o fikri gerekli yerlere, kurumlara, idarecilere iletip o fikrimizi onlara vermemiz lazım ki onlar da öğrenmiş olsunlar ve bunu uygulamaya koysunlar. Dolayısıyla bakın, insanın kendi üzerinde var olan bütün bu nimetleri ne yapması lazım? Başkalarıyla paylaşması lazım. Evet, demek ki fütüvvet gereklerinden biri de nimetleri erbabına, sahibine vermeye çalışmak. Bu gayretle olmak. Yani şimdi zenginsiniz ama zengin birine veriyorsunuz mesela sadakayı. Yani bu olmaz. Niye? Çünkü o zaten zengin. Yani onun mala ihtiyacı yok ki. Sen fakiri bulacaksın. İhtiyaç sahibini bulacaksın, talebeyi bulacaksın. Yani bir insana, zengin bir insana malından vermek, onu biraz daha zengin etmek demektir. Zaten onun da böyle bir talebi olmaz. Senin de ona vermenin bir anlamı olmaz. Ne yapacaksın? Zenginsen fakiri bulacaksın. İlim sahibisin ama kendinden daha çok ilim bilen birine ilmini pazarlıyorsun. Yani senden daha çok alim olan bir adamın yanında konuşup duruyorsun. Ya buna gerek yok, senin orada susman lazım. Çünkü senden daha iyi bilen biri var. Hani suyu görünce teyemmüm bozulduğu gibi senden daha çok bilen birini gördüğün zaman ne yapacaksın? Sen susma moduna geçeceksin, o konuşacak. Ama senden daha az bilgi bilen bir yerde bulunuyorsan, o zaman konuşacaksın. Çünkü az bilenin konuşması çok bilen yanında, o da bir hak kaybıdır. Çünkü sen eğer bulunduğun yerde baktın ki insanlar boş şeyler konuşuyorlar. Sende de ilim var, ne yapacaksın? Hemen o ilmini harekete geçirerek konuşacaksın. O insanların mala yani konuşmasına engel olacaksın. Ve ihtiyacı olan insanlara, talebeye, darda kalmış insanlara fikir vererek, ilim vererek onların davranışlarının düzelmesini sağlayacaksın. Orada susmak sana haramdır. Ama alim olan bir adamın yanında da konuşmaya yeltenmek edepsizliktir. Yani bu yakışmaz. Dolayısıyla her yere göre bir davranış tipi var. Ona göre hareket etmen lazım. Buna benzer birçok her konuda aynı şekilde hakkımız olan şeyi ne yapacağız? Elde edeceğiz. Vazifemiz olan şeyi de yapacağız. İşte alim bir insan yanında susmak bir vazifedir. Ama cahillerin yanında konuşmak, onların malayani konuşmalarını engellemek için sana vazifedir. Orada ben susayım, konuşmayayım, bunlar anlamaz. Hayır. Onlara ne yapacaksın? Engelleyeceksin. Dedikodu yapmalarını, boş söz söylemelerini engelleyeceksin ve orada onlara gündem neyse, neyi düşünüyorsan güzel bir şekilde bilgi vererek o insanların dikkatini bilgiye, ilme, Allah'a, peygambere çekmen lazım. Evet, demek ki nimetleri ervabına, sahibine vermeye çalışmaktır. Akber'den bize Ebu Abdullah bin Batta el-Ukberi Sa'd bin Muaz'ın şu sözünü haber vermiş. Allah diyor seni, Sa'd bin Muaz, Allah seni ne sana kötülük edecek, bak ne sana kötülük edecek bir iyi ile denesin, ne de sana vereceğin minnetleri hürlerin boyunlarına bağlasın. Yani şimdi burada şunu söylemeye çalışıyor Cenab-ı Hak. Yani sana bir adam iyi bir insan ama sana kötülük yapacak. Sana zarar dokunacak. İşte o zararı dokunacak olan bir insandan gelecek olan iyiliği de nasip etme Allah'ım demek istiyor. Çünkü bir insanın sana zararı olacaksa onun vereceği ilim de bilgi de aslında işe yaramaz. İyi ile imtihan etme beni diyor. Hani iyi insandır ama onun üzerinden sana bir kötülük gelecekse onun nimetini istemiyorum. Hani nimetin erbabına verilmesinden bahsediyor ya. Cenab-ı Hakk'a da ya Rabbi bana hani iyi bir insan üzerinden bir kötülük nasip etme. Çünkü bu aynı zamanda ne olur? O iyi insanın da yara almasına, güven kaybına sebep olur. Çünkü iyi insan üzerinden kötülük görmek insana ağır gelir. Hani sevdiğin, saydığın, önem verdiğin, ne bileyim eşinden, yakınlarından veya işte yakın dostlarından zarar görürsen ne olur? Hakikaten insan buna çok üzülür. Uzaklardan zarar geldiği zaman veya düşmanlardan zarar geldiği zaman bunu kolayca kabul edersin. Çünkü düşman zaten. Onun işi zarar vermek. Şeytan işi zarar vermek. Nefs işi zarar vermek. Ama dostumdan, yakınımdan zarar geldiği zaman bunu insan tabii ki zor hazmeder. Ağır gelir yani. Vefasızlık olarak görür. Ne de sana vereceği nimetleri, minnetleri hürlerin boyunlarına bağlasın. Yani dolayısıyla burada aslında biz diyor ki Allah bir kerim kişiden ne senin ne de başkasının yüzünden nimeti gidermesin. Bakın kerim bir kişi ne demek? Yani ikram sahibi, paylaşan, veren insan. Bu onun yüzünden yani bir kerim kişiden ne senin ne de başkasının yüzünden nimeti gidermesin. Seni elden çıkan bir nimetin geri verilmesine sebep kılsın. Burada aslında bakın neyi söylemeye çalışıyor bütün bu cümlelerle. Bak en son cümle daha iyi açıklıyor. Seni elden çıkan bir nimetin geri verilmesine sebep kılsın. Yani aslında Müslüman insan hep nimetlerin, güzelliklerin aslında yansımasını sağlayan insandır. Yani senin üzerinden başkalarına hep iyilik gitsin. Kötülük gitmesin. Çünkü burada mesele maddi veya manevi olarak elimizdeki nimetlerin, bu maddi olabilir, manevi olabilir, başkalarına yansıması meselesi. Bak iyiden kötülük görmek istemiyoruz. Çünkü onu iyi olarak tanıyoruz, iyi olarak biliyoruz, dost olarak kabul ediyoruz. İşte kerim bir kişiden de ne senin ne de başkasının yüzünden nimeti gidermesin. Hani iyi bir insan mesela, iyi bir insanın, kerim olan bir insanın senin yüzünden bir kayba uğradığını düşün. Bakın, yani senin yüzünden, senin vasıtanla ister misin mesela dostunun senin yüzünden maddi veya manevi kayba uğramasını? Hani böyle bazen akıllı yakınlar yapar, işte zengin olan bir yakınını bulduğu zaman gel beraber ortak iş yapalım der. Halbuki onu batıracaktır. Yeri zamanı geldiğinde hemen batırır, alır götürür malı mülkü. Yani şimdi oldu mu, bu adam sana güvendi, yakın diye, dost diye seninle malını paylaştı. Senin belki malın mülkün yoktu ama o malını mülkünü ortaya koydu. Sen de güya aklını fikrini ortaya koymuştun. Ama ne yaptın? Adamı kandırdın, belli zaman sonra malını aldın götürdün. İşte iflas ettik, şöyle oldu, böyle oldu falan, bir sürü film çeviriyorsun. Şimdi bakın, bu insanın, dikkat ederseniz, hani yediğimiz dost kazıkları yüzünden insanlar depresyona bile girebilirler. Yani yediğin, aslında düşmanından, sevmediğinden gelen sıkıntıları göğüslersin, zaten ona hazırsın. Ama sevdiğin, yakının, dostundan, akrabandan beklemediğin halde. Çünkü düşmanından bir takım sıkıntılı durumlar beklersin. Tedbirini alırsın. Geldiği zaman da bu benim düşmanım zaten, buna karşı güçlü olmam lazım deyip harekete geçersin. Çok fazla darbe yememiş olursun aslında, yani manevi olarak. Fakat dostundan geldiği zaman, yakınından geldiği zaman bu tabii ağır geliyor. Toparlarsak aslında burada bizim hani fütüvvettendir diye başladığımız erdemli insanın, insanı kamilin özelliklerini olarak saydığımız nimetleri erbabına vermeye çalışmak. Ne demek bu? Yani hak edeni insana hak ettiği şekilde karşılık vermek. Eğer dost isen birine, o dost olduğun insanın senin üzerinden nimetlere kavuşması lazım. Hem maddi olarak ihtiyacı var, senin de imkanın varsa, veya da manevi olarak senden zarar görmemesi lazım. Senin yüzünden bir şeyden mahrum olmaması lazım. O yüzden sufilerin her zaman yeri geldiğince söylüyoruz, bir tercih şeyleri vardır. Ahlaki duruşları, o da ihsar ahlakıdır. Hani Peygamberimizin Mekke'den Medine'ye gidince, oradaki Ensar dediğimiz Medine'li Müslümanların Mekke'li Müslümanları kardeş kabul etmeleri ve ihtiyaçları olduğu halde diyor ayet-i kerime, onları kendilerine tercih etmeleri. Ne demek bu? Onlara daha fazla yardımcı oluyor. Elindeki imkanları daha çok onlara veriyor. Kolay bir şey değil. Hani ben mahrum olayım, hani malım var elinde ama diyorsun ki ben az harcayayım, çoğunu kardeşime vereyim. Yapar mısınız bunu? Yapar mıyız yani? Bana zor. Ha, birazcık veririz ölmesin, hayatı kalsın diye. Ama fazlasını vermeyiz, tercih etmeyiz. Halbuki İslam ahlakı, kardeşlik hukuku bunu gerektiriyor. Bu kardeşlerimiz Mekke'de bütün varlıklarını bıraktılar. İslam için, davaları için hicreti göze aldılar. Her şeyi orada bıraktılar. Bizim de onlara yardımcı olmamız lazım. Şimdi mesela bizim Gazze'li kardeşlerimize yardımcı olmamak gibi bir lüksümüz var mı? Bu insanlar bakın, terk etmiyorlar. Bak, Trump onlara sizi Mısır'a sağa sola götüreyim, kocaman kocaman binalar yapayım, kurtarayım diyor, gitmiyorlar. Hatta Müslümanların birçoğu bile orada ne işiniz var işte, madem ki orada yaşam hakkınız yok, gidin başka yerde kalın dercesine Müslümanlar böyle sessizce bekliyor. Ama o kardeşlerimiz gitmiyorlar. Çünkü onlar çok iyi biliyor ki İsrail devleti havadan vursun, vurmaya devam etsin ama karaya gelemeyecek, yere inemeyecek. Bak kaç sene oldu? 2 sene mi oluyor aşağı yukarı neredeyse? 2 yıldır yani bir avuç 30 kilometrelik yol ya buradan, ya bizim üniversiteye kadar mı oluyor? Ya daha fazla işte, neyse. Yani bizim buradan üniversite, Selçuk Üniversitesi'nin kampüsü 25 kilometre değil mi aşağı yukarı? Yani 5 kilometre öteye git işte, yani bilmiyorum o kadar mı? Çok da belki uzunluğu fazladır ama genişliği bu kadar işte. Çok büyük bir yer değil. Ama bu kadar küçük bir yerde 2 milyon insan yaşıyordu, yaşıyor hala. Bu insanları bakın terk etmiyorlar. Niye? Kardeşim biz burayı niye terk edelim? Bizim toprağımız. Değil mi? İkincisi, onlar karaya geldiklerinde mağlup olacaklar. Evet, şu an bir şehit veriyoruz. Zaten biz bu çocuklarımızı şehadet için doğurduk diyor annelerimiz. İçi yanıyor ama onların çok mutlu olduğunu yüzlerinden görüyorsun. Bak, onlar depresyona girmiyor. Bizim insanlarımız basit olaylardan dolayı depresyona girer, ilaçlar kullanır, hastane kapısından geriye gelmez. Peki senin çektiğin çileler, Gazze'li kardeşimizin çektiğinin yanında ne? Yani sıfır kalır. Daha da eksiye gider. Eksi yüze gider yani. Ne çekiyorsun ki? Evin var, barkın var, oturuyorsun, yemeğin var, eşin var, aşın var. Yani bir sürü şeyin var. Ama sen rahat yaşıyorsun. Can tehliken yok. Vatanın var, vatandaşlığın var, her şeyin var. Ama sen durumunu beğenmiyorsun ve depresyona giriyorsun. Bilmem anksiyete bozukluğu, şu bozukluğu falan filan. Hastane kapılarından geriye düşmüyoruz. Peki o kardeşlerimizin depresyona girmiyor mu onlar? Onlar işte onların o ne diyelim imanları ve mücadele ruhları her şeye göğüs germelerine imkan tanıyor. Ölen şehit oluyor, kalan gazi oluyor. Onlar da sırasını bekliyor ve o vatanı teslim etmiyor. İnşallah bu mücadele iyi bir noktaya varacak ama yani ben onlar için endişelenmiyorum. Onlar mücadeleyi yapıyorlar ve ölen şehit oluyor, kalan gazi oluyor. Mücadele eden de yaşamaya devam ediyor. Çocuk edinmeye devam ediyor, evlenmeye devam ediyor. Kadınlar çocuk doğurmaya devam ediyorlar. Ve etmeleri gerekiyor zaten. Ama biz ne olacağız? Onlara yardım etmeyen bizim gibi dünyevileşmiş Müslümanlar Allah'a nasıl hesap verecekler? İşte burada onu anlamamız lazım. Kardeşimiz zor durumda olduğunda şu anda aslında hepimizin Gazze'nin kapısına gitmemiz lazım. Maddi ve manevi olarak. Çünkü orasının o kalenin düşmemesi lazım. Ama işte insanoğlu nefsi maalesef kendi problemlerini sanki dünyanın en büyük problemi gibi düşünüp kendi içerisinde nefs onu aldatıyor. Zaten bu kitabın amacı da nefsin hile ve tuzaklarını, oyunlarını bize anlatmak. Bak nefse karşı durabileceğiniz davranış kalıplarını öğretiyorum, anlatıyorum size. Böyle yapmanız lazım. Bu şekilde yaparsanız, burada 300-500 tane madde var. Tam sayısını bilmiyorum ama bu maddelerin hepsini topladığımız zaman İslam'ın ahlakının kendisi yapıyor işte. İnsan şu kitabı bile uygulasa başka bir şeye ihtiyacı kalmaz. O yüzden demek ki nimeti erbabına vermeye çalışmak ve bizim vesilemizle insanların üzerinde nimetlerin yayılması. Çünkü başında da söylediğim gibi Cenab-ı Hak bize her gün nimetler veriyor. Maddi manevi. Bu nimetleri bizim ne yapmamız lazım? Diğer insanlara ihtiyacı olanlara aktarmamız lazım. Cenab-ı Hak bize bu nimetleri niye veriyor? Başkasına anlat diye. Bak bana nefes veriyor değil mi? İlim vermiş bana diyor ki bak bunu sabah akşam anlat diyor. Ben de ne yapıyorum sabah akşam kimi bulursam anlatıyorum. Dolayısıyla ne yapmış oluyorum? Benim üzerimdeki bu ilim nimetini sizlerle paylaşmış olarak zekatımı vermiş oluyorum. Ve bu nimetin, üzerimdeki nimetin başkalarına nimet olmasına vesile olmuş oluyorum. Ama ben hareketlerimle ve tavırlarımla başkalarına bela olma, sıkıntı olma ve onların üzerinden nimetin kaymasını sağlama gibi, vesile olma gibi eğer kötü bir işlev görsem ne olacak o zaman? Tam tersine Cenab-ı Hak bana kızar. Der ki ben sana verdiğim nimetleri tersine kullanıyorsun. Nefsinin peşinde düşmüşsün. İyi şeyler üretmiyorsun. İyi fikirler üretmiyorsun. İyi duygular üretmiyorsun. İyi duygular ve düşünceler üretmeyince kendine önce ve sonra çevrene zarar veriyorsun. Çünkü kötü duygular saridir. Önce sizi tahrip eder, kalbinizi mahveder, sonra etrafınızdaki herkese bulaşır. Dolayısıyla insanın Allah'ın kendisine vermiş olduğu nimetleri görmesi ve nefsinin bu nimetleri görmesine engel olmasına engel olması ve nefsin ürettiği o kötülükleri, kötü yansımaları ortadan kaldırması lazım. Şimdi değerli kardeşlerim biz aslında savaş meydanında iki cephe arasında kalmış varlıklarız. Bir taraftan nefsimiz, bir taraftan ruhumuz aslında bizi ne yapıyor? Sıkıştırıyor. İşte sadır meydanında yani sadrımız, kalbin birinci makamı olan sadrımız ne diyelim bir saha gibidir. O meydanda koşmamız lazım. Nefsimiz koşması lazım. Ama o meydanda koşabilmesi için işte ona kalbimizden, ruhumuzdan güzel fikirleri akıtmamız lazım. Bunu yapmak için de işte bu tür eserleri okuyarak buradan fikirler edinmek lazım. Bu fikirlerle ne yapacağız? Yolumuzu aydınlatıp şeytanın ve nefsin ürettiği o karanlık, sonu belli olmayan. Bak nefs öyle bir şey ki şeytanla beraber sizi bir yola atar, şuradan git der ama size yolu göstermez. Sizi oraya doğru atar, yönlendirir Nasıl gideceğim ben şimdi? Yol karanlık. Ben bilmemdir. Bunun delili ne? Cenab-ı Hak işte şeytana, hani insanlar şeytanı suçlayınca o diyecek ki ben sadece davet ettim. Zorlamadım. Şurada bir yol var dedim. Oraya git dedim. O da gitti. Tamam, gittin gördün ama ötesi karanlık. Önün aydınlık değil. Görmedin mi? Aklın yok mu? Değil mi? İnsan akıllı varlık yani. Sonuçta evet, nefs bizi şeytan kötü yola sevk edebilir. Onun vazifesi bu. Ama sen orada karanlık olduğunu, yani taşıdığın, şöyle daha basitleştireyim, taşıdığın düşmanlık, kin, nefret, kıskançlık, kaset gibi kötü duyguların çıkmaz yol olduğunu, bunları çevreye yansıttığın zaman önce kendi kalbine yansıyor bunlar. Önce seni mahvediyor, sonra çevreyi mahvediyor. Bak, kıskançlık duygusunu besliyorsun. Falanca da bir nimet var. O nimeti Allah'ım niye ona verdin diye kıskanıyorsun. Sonra bu içindeki kıskançlık duygusu seni ne yapıyor? Tahrip ediyor. Ondan sonra da karşıya kötü nazarla bakıyorsun ve ona o kötü duyguyu yansıtarak onunla kardeşlik hukukunu bozmuş oluyorsun. İşte bakın, bunların hepsini her gün belli şekillerde yaşıyoruz. Cenab-ı Hak inşallah bizi bunlardan korusun. Demek ki fütüvet ahlakından biri de nimetleri erbabına vermeye çalışarak elimizdeki nimetlerin başkalarına da nimet olmasını sağlamak ve bizim üzerimizden başkalarına kötülükler değil, iyilikler yansımasını sağlamak. Bizim yüzümüzden insanlara zarar gelmemesini sağlamak. Çünkü bir söz söylersiniz. Mesela size biri hakkında sorarlar, iyi mi, nasıl bilirsin falan diye. Hani hep ölü için sormuyorlar nasıl bilirsin diye. Yani yaşayanlar için de soruyorlar. Sen şimdi orada kötü bir hak etmediği halde kardeşin kötü bir imaj uyandırdığın zaman onun elde edeceği nimete engel oluyorsun. Eğer kesin bildiğin bir şey varsa, hakikaten o insana o görev verildiğinde, o vazife verildiğinde, bir vazife verileceğini düşünelim, gerçekten ümmete zarar vereceğini, insanlığa zarar vereceğini anlarsan o zaman söyleyebilirsin. Hatta görevindir de. Bak, bu insan tehlikeli bir insan. Çünkü güvenli değil. Geçmişte yaptıklarıyla biliyoruz. Dolayısıyla bu vazifeyi ona vermek doğru değil. Çünkü olgun değil. Liyakat sahibi değil. Ama bununla alakalı net bir bilgin yok. Şüpheler var. Duyduğum birkaç şey var. Arkadaşım, ben bilmiyorum. Tanımıyorum. Yani hakkında birkaç şey duydum ama ben onlarla da karar veremem. Bana sormayın da. Yani böyle bir zorunluluğu yok. Tam bilmediğin zaman şey de yapma. Yani iyi olduğunu da söyleme. Bilmiyorsun çünkü. Ama kardeşinin iyi olduğunu, o konuda liyakat sahibi olduğunu bildiğin halde söylemiyorsan bu sefer de iyiliği engellemiş olursun. Değil mi? Yani o yüzden Müslümanın çok akıllı, rasyonel, objektif, nesnel olması lazım. Yani bildiği gerçekliği gerekçeleriyle birlikte insanlara anlatması lazım. Ben böyle biliyorum. Yani bunları gördüm, bunları biliyorum. Ama benim bilgimin dışında başka bir şey varsa onu bilmiyorum. Benim bildiğim kadarıyla böyle. Ben ancak bu kadar söyleyebilirim. İyi kötü diyemem ama liyakatını soruyorsun. Bildiğim kadar söylüyorum. Veya eğer risk almak istemiyorsam, kardeşim ben bilmiyorum, bana sormayın da geç git. Ama bildiğim bir şey de varsa saklama. Veya önce bildiğini bir kontrol et. Yani test et. Nereden bilgiyi aldıysan orayla onu test et. Sor, öğren. Çünkü değerli kardeşlerim, şöyle bir durum da var. Hani biz risk almayalım diye hiçbir şeye bulaşmıyoruz ya. Bu da doğru değil. Neden? Çünkü hayat dinamiklik istiyor. Senin engellediğin veya vesile olduğun her şey sonuç itibariyle hayat için önemlidir. Yani iyi bir insanı iyi bir yere tavsiye etmek hayatımız için önemlidir. Ama kötü bir insanı da oradan engellemek de önemlidir. Dolayısıyla biz tek başımıza yaşamıyoruz. İnsanların yaptıkları bizi de buluyor. Bizim yaptığımız da insanları buluyor. Dolayısıyla topluca yaşadığımız için ne yapmamız lazım? Bizim bildiklerimizi kontrol etmemiz, test etmemiz. Eğer bir şey duyarsak bunu ne diyor? Fetebeyyenu. Bak, bir fasık size bir haber getirdiğinde onu araştırın. Bak, tebeyyene tefaül babından biraz zor iştir. Çünkü doğruyu bulmak da zordur. İnsanlar her zaman doğruyu söylemezler. Yarım söylerler. Sen biraz ne yapacaksın? Dedektif gibi biraz oradan, biraz buradan, biraz da kafa yorarak, yani bir kanaate varman lazım. Aynen müştehidin yaptığı gibi. Müştehit ne yapıyor? Kur'an'a bakıyor, sünnete bakıyor, olaylara bakıyor ve bir karar veriyor. Peki ben karar vermek istemiyorum. Karar vermiyorum derse olur mu? Olmaz. İçtihat gerekir çünkü. O insan, bilmeyen insan sana soruyor. Ben ne yapayım diyor. Helal mi haram mı? Şöyle mi yapayım, böyle mi yapayım? Tavsiye soruyor sana. Şimdi geliyor insanlar bize soruyorlar işte ilim sahibi diye. Ben şimdi onlara talebeler soruyor işte diğer insanlar. Ben şimdi onlara ben hiçbir şey bilmiyorum mu diyeceğim? Öyle olur mu? Olmaz. Bildiğim kadar söyleyeceğim. Bildiğim neyse onu aktaracağım. Sen yine başkalarına sor. Benim bildiğim bu. Ama benim bildiğime de %100 güvenme. Ben bu kadar biliyorum. Sen yine daha iyi bilen birine sor diyerek onu daha üstteki ilim sahibine yönlendirmelisin. Kendi bilginle de onu sınırlamak doğru değil. Çünkü sen mutlak bilgiyi bilmiyorsun. Senden daha iyi bilen biri vardır. O konuyu senden daha iyi bilen biri varsa, biliyorsan ona yönlendireceksin. Bilmiyorsan kardeşim bak bunun erbabını ara. Ben tanımıyorum. Hani bu konuda uzman birini bilmiyorum. İşte falancayı söyleyebilirim. Git bak sor veya araştır. Sor yani. İnsanları kendimize mahkum etmek doğru değil. Ama kendi bilgimizi ne yapacağız? Paylaşacağız. Veya maddemizi veya fikrimizi neyse artık. Yani değerli kardeşlerim şunu söyleyip ikinci maddeye geçeyim. Müslüman dinamik insan olmalı. Yani böyle pasif, hiçbir şey karışmayan, hiçbir şey müdahale etmeyen öyle olmaz. Bak evde bile öyle. Eğer anne baba dinamik değilse, çocuğun hayatına dinamik olarak katılmıyorsa, müdahale etmiyorsa, kendi başına bırakıyorsa şimdi eğitimde öyle bir şey de gelişiyor. Yani çocuğun kendi haline bırak, sanki kendi haline olacakmış. Abi kendi haline bir domates şeyi bile olmuyor ya. Bir domates fidesini dik bir yere kendi haline oluyor mu abi? Sulaman lazım, gübre atman lazım. Aşırı su da yakar, değil mi? Ondan sonra suyun azlığı da yakar. Bazen suyun çokluğu yakar, bazen de güneşin çokluğu yakar. Yani dolayısıyla onu koruman lazım. Bak sera niye yapılıyor? Güneşten korumak için yapılıyor. Buna benzer tedbirler alman lazım, yönlendirmen lazım. Ha bunu yaparken de biraz tabii dikkatle, hani çok kırmadan, çok bozmadan, çok keskin olmadan ama çok da böyle yumuşak, yani evladım bildiğin gibi var, sen işini bilirsin. Çocuk nereden işini bilecek? Tecrübesi yok, bir şeysi yok. Dolayısıyla dinamik olmamız lazım. Evet, ikinci maddemize bugün geçiyorum. Değerli kardeşlerim, birincisini okuduk.